Ayrım 19.
Mahpuslardan birini kurtaralım. Zorla ayağa kaldıralım. Başını çevirelim, yürütelim onu, gözlerini ışığa kaldırsın. Bütün bu hareketler ona acı verecek. Gölgelerini gördüğü nesnelere gözü kamaşarak bakacak. Ona demin gördüğün şeyler sadece boş gölgelerdi. Şimdi ise gerçeğe daha yakınsın. Gerçek nesnelere daha çevriksin. Daha doğru görüyorsun dersek, önünden geçen her şeyi birer birer ona gösterir. Bunların ne olduğunu sorarsak ne der? Şaşıra kalmaz mı? Demin gördüğü şeyler ona şimdikilerden daha gerçek gibi gelmez mi? Daha gerçek gelir. Ya onu aydınlığın ta kendisine bakmaya zorlasak, gözlerine ağrı girmez mi? Boyuna başına bakabildiği şeylere çevirmez mi? Kendi gördüğü şeyleri sizin gösterdiklerinizden daha açık, daha seçik bulmaz mı? Öyle sanırım. Onu zorla alıp götürsek, dik ve sarp yokuştan çıkarıp dışarıya gün ışığına sürüklesek, canı yanmaz karşı koymaz mı bize? Gün ışığında gözleri kamaşıp bizim şimdi gerçek dediğimiz nesnelerin hiçbirini göremeyecek hale gelmez mi? İlkin bir şey göremez herhalde. Yukarı dünyayı görmek isterse buna alışması gerekir. Rahatça görebildiği ilk şeyler gölgeler olacak. Sonra insanların ve nesnelerin sudaki yansıları, sonra da kendileri. Daha sonra da gözlerini yukarı kaldırıp güneşten önce yıldızları, ayı, gökyüzünü seyredecek. Herhalde. En sonunda da güneşi, ama artık sularda ya da başka şeylerdeki yansılarıyla değil, olduğu yerde olduğu gibi. Öyle olsa gerek. İşte ancak o zaman anlayabilir ki mevsimleri, yılları yapan güneştir. Bütün görülen dünyayı güneş düzenler. Mağarada onun ve arkadaşlarının gördükleri her şeyin asıl kaynağı güneştir. Bu değişik görgülerden sonra varacağı sonuç bu olur elbet. O zaman ilk yaşadığı yeri, orada bildiklerini, zindan arkadaşlarını hatırlayınca haline şükretmez, orada kalanlara acımaz mı? Elbette. Ya orada birbirlerine verdikleri değerler, ünler, gelip geçen şeyleri en iyi gören, ilk veya son geçenleri ya da hepsini en iyi aklında tutup, gelecek şeylerin ne olabileceğini en doğru kestirenin elde ettiği kazançlar, mağaradan kurtulan adam artık onlara imrenir mi? O ünleri, o kazançları sağlayanları kıskanır mı? O boş hayallere dönmekten, eskiden yaşadığı gibi yaşamaktansa, Homeros'taki Akilus gibi, fakir bir çiftçinin hizmetinde uşak olmayı, dünyanın bütün dertlerine katlanmaktan bin kere daha iyi bulmaz mı? Bence bulur. Her mihneti kabul eder de bir daha dönmez o hayata. Bir de şunu düşün. Bu dediğimiz adam yeniden mağaraya dönüp eski yerini alsa, gün ışığından ayrılan gözleri karanlıklara dayanabilir mi? Dayanamaz. Daha gözleri karanlıklara alışmadan, ki kolay kolay da alışamaz, yeniden bu karanlıklar içinde düşünmek, zincirlerinden hiç kurtulmamış mahpuslarla gördükleri üzerinde tartışmak zorunda kalsa, herkes gülmez mi ona? Yukarıya boşu boşuna çıkmış, üstelik de gözlerini bozup dönmüş demezler mi? Bu adam onları çözmeye, yukarıya götürmeye kalkışınca ellerinden gelse öldürmezler mi onu? Hiç şaşmaz, öldürürler. Şimdi sevgili Glaukon, bu benzetmeyi demin söylediklerimize uyduralım. Görünen dünya mağara zindanı olsun. Mağarayı aydınlatan ateşte güneşin yeryüzüne vuran ışığı. Üst dünyaya çıkan yokuş ve yukarıda seyredilen güzelliklerde ruhun düşünceler dünyasına yükselişi olsun. Benim nereye varmak istediğimi merak ediyordun ya, işte bu benzetmeyle onu iyice anlamış olursun. Doğru mu yanlış mı orasını Tanrı bilir. Herhalde benim düşünceme göre kavranan dünyanın sınırlarında iyi iddiası vardır. İnsan onu kolay kolay göremez. Görebilmek için de dünyada iyi ve güzel ne varsa hepsinin ondan geldiğini anlamış olması gerekir. Görülen dünyada ışığı yaratan ve dağıtan odur. Kavranan dünyada da doğruluk ve kavrayış ondan gelir. İnsan ancak onu gördükten sonra iç ve dış hayatında bilgece davranabilir. Anladığım kadarıyla ben de senin gibi düşünüyorum. Peki, şunu da benim gibi düşün öyleyse. İyiye yükselmiş olanların insan işlerini ele almaya istekli olmamaları, hep o yüksek yerlerde kalmaya can atmaları hiç de şaşılacak şey değildir. Benzetmemizi de düşünecek olursak böyle olması gerekir. Gerçekten öyle. Şuna da şaşmamalı. Tanrısal dünyaları seyretmiş bir kimse, insan hayatının düşkün gerçeklerine inince şaşkın ve gülünç bir hale düşer. karanlıklara alışmadığı, ilkin her şeyi bulanık gördüğü için mahkemelerde şurada burada doğrunun gölgeleri ya da bu gölgelerin yansıları üzerine tartışmalara girip de doğruluğun kendisini hiçbir zaman görmemiş olanların yorumlarını çürütmek zorunda kalırsa herkes yadırgar onu, değil mi? Buna da hiç şaşmam. Ama aklı başında olan bilir ki insanın gözü iki karkışıt sebepten iki türlü bulanır. Biri aydınlıktan karanlığa geçişte olur, öbürü de karanlıktan aydınlığa geçişte. Onun gibi düşünce de bir şeyi açık seçik göremeyince buna gülecek yerde düşünmeli. Acaba daha ışıklı bir dünyadan gelip karanlıklara alışamadığı için mi, yoksa bilgisizlikten aydınlığa varıp aşırı bir parlaklıkla kamaştığı için mi bulanık görüyor göz? Birincisi övülecek, ikincisi acınacak bir haldir. Karanlığa alışamayan göz ışıklı bir dünyadan geliyor demektir. Ona gülersek gülünç oluruz, ötekine ise hakkımızdır gülmek. Bu ayırma pek yerinde. Bütün bu söyledikleriniz doğruysa onlardan şu sonucu çıkarabiliriz. Eğitim birçoklarının sandığı şey değildir. Onlara göre eğitim bilgiden yoksun bir ruha bilgi koymaktır. Kör gözlere görme gücü vermek gibi. Öyle derler gerçekten. Oysa ki bizim konuşmalarımız da şunu gösteriyor. Her ruhta bir öğrenme gücü ve bu işe yarayan bir örgen vardır. Gözün karanlıktan aydınlığa çevrilmesi için nasıl bütün bedenin birden dönmesi lazımsa, bu örgenin de bütün ruhla birlikte geçici şeylere sırtını dönüp varlığa bakabilmesi, varlığın en ışıklı yönüne, iyi dediğimiz yönüne çevrilebilmesi gerekir, değil mi? Evet, eğitim ruhun bu gücünü iyiden yana çevirme ve bunun için en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruha görme gücünü vermek değil. Çünkü güç onda kendiliğinden vardır ama kötü yöne çevriktir. Bakılmayacak yana bakmaktadır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir. Bana da öyle geliyor. Şimdi ruhun öteki güçlerini beden güçlerine eş sayabiliriz. Çünkü bu güçler ilkin eksik de olsa çalışmayla, alışmayla elde edilebilir. Ama düşünme gücü bir başka türlü güçtür. Tanrısal bir şeyler vardır onda. Bu güç hiçbir zaman yok olmaz. Ancak ona verilen yöne göre ya yararlı ve karlı olur ya da yararsız ve zararlı. Belalı dediğimiz haydutlara dikkat etmişsindir. Kafaları ne kadar iyi işler, ardına düştükleri şeyleri ne kadar iyi görürler. Görüşleri keskindir ama kötülüğün emrine girmiştir. Onun için de ne kadar keskin görüşlü olurlarsa kötülükleri de o kadar büyük olur. Doğru. Şimdi diyelim ki tabiatın böyle yarattığı bir ruhu daha çocukluktayken değiştiriyoruz. Zevklerin, keyiflerin, heveslerin, türlü isteklerin ruha sardığı, zamanla geliştirdiği ağırlıkları kesip atıyoruz. Bunlardan kurtulan ruhu doğrudan yana çeviriyoruz. O zaman bu ruh kimde olursa olsun eğrilikleri gördüğü açıklıkla doğruluğa da görecektir. Haklısın. Şunda da haklı değil miyim? Bütün bu söylediklerimize göre ne eğitimsiz, bilgisiz insanlar ne de ömürlerini bilgi yoluna koyanlar devleti yürütmeye elverişlidir. Birinciler yaptıkları işlere yön verecek bir ülküleri olmadığı için, ikinciler de devlet işlerine karışmak istemeyecekleri için, çünkü onlar dünyada bulabilecekleri mutlu ülkeyi bulmuş sayarlar kendilerini. Doğru. Öyleyse seçkin insanları en yüksek saydığımız şeyin bilgisine doğru yöneltmek, onları karanlıklardan ışığa çıkarmak devletin kurucuları olan bizlere düşer. Ama o yüce kata yükselip de iyiyi doyasıya seyretmiş kimseleri bugünkü gibi kendi hallerine bırakmayalım. Ne demek istiyorsun? Yukarıda dura kalmasınlar, mağaradaki mahpuslar arasına dönsünler, onların işlerini üzerlerine alıp verecekleri mevkileri, şerefleri küçümsemesinler. Ama bunu yapmakla haklarını çiğnemiş, onları düşkün bir hayat sürmeye zorlamış, daha mutlu bir durumdan ayırmış olmaz mıyız? Unutuyorsun ki dostum, kanunların kaygısı bir takım yurttaşlara ötekilerden üstün bir mutluluk sağlamak değil, yurttaşları ya inandırarak ya zorlayarak birleştirmek, her birine toplum içinde görebileceği iş payını aldırmak, böylece bütün toplumu birden mutluluğa götürmektir. Devlet seçkin yurttaşlar yetiştirmeye uğraşıyorsa bu onların keyiflerince yaşayıp dilediklerini yapmaları için değil, devlet düzenini sağlamlaştırmaya yardım etmeleri içindir. Doğru, bunu unutmuştum. Şunu da unutma ki Glaukon, biz de kendi yetiştirdiğimiz filozoflara karşı haksız davranmayacağız. durumlarını değiştirip başkalarına bekçilik etmelerini isterken haklı sebepler göstereceğiz onlara. Şöyle diyeceğiz: öteki devletlerle filozofluğa yükselen kişilerin politika gürültülerine karışmamaları anlaşılır. Çünkü onlar devletlerinin isteğine aykırı olarak kendi kendilerini yetiştirmişlerdir. İnsan kendi kendini yetiştirip de ekmeğini kimseye borçlu olmadı mı, hiç kimseye de hesap vermek zorunda değildir. Ama biz sizi kendi yararınız için olduğu kadar devletin de yararı için arı kovanlarındaki beyler gibi olmanız için yetiştirdik. Size öteki filozoflardan daha geniş, daha olgun bir eğitim verdik. Sizi felsefeyi devlet işleriyle uzlaştırabilecek bir hale getirdik. Siz de sırası gelince başkalarının oturduğu yere inmek, karanlık köşelere gözlerinizi alıştırmak zorundasınız. Karanlığa alışınca siz onlardan bin defa daha iyi göreceksiniz. Çünkü güzelin, doğrunun, iyinin gerçek örneklerini görmüş olduğunuz için karşınıza çıkan her yansının aslını bileceksiniz. Böylece bizim devlet düzenimiz sizin için de, bizim için de gerçek bir varlık olacak. Bugünkü devletlerin çoğunda olduğu gibi bir rüya değil. Bu devletlerin başındakiler gölgeler üstüne birbirleriyle cenkleşmede, sanki başa geçmek büyük bir nimetmiş gibi kim başa geçecek diye birbirlerini yemektedirler. Doğru olansa şudur: bir devlette başa geçenler, başa geçmeyi en az isteyenler oldu mu, dirliğin de düzenin de en iyisi olarak var demektir. Baştakilerin böyle olmadığı yerde ise tam tersine ne dirlik vardır ne düzen. Çok doğru. Yetiştireceğimiz gençler bu düşüncelerimizi haklı bulmazlar mı dersin? Bir yandan zamanlarının çoğunu aralarında yüksek düşünceler dünyasında geçirirken, bir yandan da sırası gelince devlet işleriyle uğraşmaya razı olmazlar mı? Olmaları gerekir, çünkü onlar hak bilir kimseler olacaktır. Biz de onlardan haklı bir şey istiyoruz, ama bugünkü devletlerin başına geçenlerin tersini, onlar bu işi yalnız bir ödev olarak üzerlerine alacaklar. Evet dostum, böyle olması gerekir. Başa geçecekler, baş olmaktan daha üstün bir değere yükselmişler mi? Yükselmişlerse bil ki o devlet iyi yönetilen bir devlettir. Çünkü böyle bir devletin başındakiler gerçekten zengin kişilerdir. Altın zengini değil, akıl ve erdem zengini. İnsanları mutluluğa ulaştıracak da zenginliğin bu türlüsüdür. Kendi yararlarına düşkün, açgözlü kimseler başa geçer ve başta olmayı keselerini doldurmak için bir yol sayarlarsa, orada artık iyi bir düzen arama. Çünkü herkes başa geçmek için birbirini ezecek ve bu iş kavgada hem kendilerinin hem de devletin başını yiyeceklerdir. Ona ne şüphe? Peki başa geçmeyi küçümseyecek kişi gerçek filozoftan başka kim olabilir? Hiç kimse doğrusu. Başa geçme bir tutku olmamalı insanda. Tutku olan yerde ister istemez kıskançlıklar ve kavgalar olur. Öyle ya. Öyleyse kime yükleyeceksin devlet işlerini? En iyi düzeni kurmanın yollarını bilen ve devlet başına geçmekten daha üstün, daha şerefli bir hayatı olan insanlardan başka kimden isteyebilirsin bu işi? Evet, onlardan iyisi olamaz. Şimdi ister misin bu çeşit insanları nasıl yetiştireceğimizi, onları Hades'ten tanrılar arasına çıkan kahramanlar gibi nasıl ışığa çıkaracağımızı düşünelim. İstemez olur muyum? Ama kabuk oyununda akla karayı bulmaya benzemez bu iş. Ruhu karanlıktan aydınlığa çevirme, yani gerçek varlığa yükseltme işi, bizim gerçek felsefe dediğimiz de budur işte. Dipnot: kabuk oyunu. Bir yanı ak, bir yanı kara bir kabuğu havaya atıp ak mı kara mı gelecek diye bahse girişilen bir Yunan oyunu. Güzel. Bilimler arasında hangisinin böyle bir gücü olduğunu aramamız gerek. Doğru. Sence Glaukon ruhu değişen varlıktan gerçek varlığa çeviren bilim hangisidir? Ama konuşurken bir şey daha geldi aklıma. Bizim filozoflar gençliklerinde savaşçı atletler olacak dememiş miydik? Demiştik. Aradığımız bilimin bir başka değeri daha olması gerekiyor öyleyse. Nedir o? Savaşçıların da işine yarayacak bir bilim olacak bu. Öyle olabilirse elbette daha iyi. Bizim eğitimi müzik ve jimnastikle başlatmıştık, değil mi? Evet. Jimnastik doğan ve ölen varlıkla uğraşır. Bedenin oluş ve çöküşlerine bakar yalnız. Doğru. Bizim aradığımız bilim o değil öyleyse. Değil. Sakın bu bilim, şu bizim üstünde durduğumuz müzik olmasın. Ama hatırlarsın, bir müziği jimnastiğin tam karşıtı saymıştık. Bekçilerimize bilgi değil, iyi alışkanlıklar kazandıracaktı. Armoni ve ritim yoluyla uyumlu ve düzenli olmayı öğrenecekler. Gerçeği de, masalı da gereğince söylemeye alışacaklardı. Ama bu öğretimin senin şimdi söylediğin yüksek amaca ulaştıran bir yönü yoktu. Söylediklerimizi çok iyi hatırlattın bana. Gerçekten böyle bir amacı yoktu müzik öğretmenimizin. Peki ya ama sevgili Glaukon, neyle yapabiliriz bunu? Sanatlarla mı? Biliyorsun ki onlarda da yüksek hiçbir taraf görmemiştik. Şüphesiz ama müziği, jimnastiği bir yana bırakacak olursak hangi bilim kalıyor? Bunların dışında bir şey bulamıyorsak hepsini birden içine alan bilimlerden birini seçelim. Hangisini? Örneğin bütün sanatlarda, bütün kafa çalışmalarında, bütün bilimlerde ortak olan ve herkesin ilk öğreneceği şeyler arasında yer alan bilimi. Nedir o bilim? Şu herkesin bildiği bayağı şey. 1-2-3 bilgisi, sayı ve hesap. Her bilim, her sanat ona başvurmak zorunda değil midir? Öyledir. Savaş sanatı bile değil mi? Onsuz savaş da olmaz, doğru. Öyleyse Palamedes tragedyasında bizim şairler Agamemnon'u pek gülünç bir komutan olarak göstermişler. Bu tragedyada Palamedes aritmetiği bulan adam olduğu için Troya önünde orduları yerlerine dağıtanın, gemileri, her şeyi sayanın kendisi olduğunu ileri sürüyor. Sanki ondan önce hiçbir şey sayılmamış gibi. Sanki Agamemnon saymasını bilmediği için kaç ayağı olduğunu da bilmezmiş gibi. Komutanın böylesine ne dersin? Tuhaf bir komutan derim. Bir savaş adamının bileceği şeyler arasına hesap ve sayı bilgisini katmak zorunda değil miyiz? Bunsuz hiçbir şey yapamaz, ordunun düzeninden anlamaz, hatta adam olamaz. Bu bilimi sen de benim anladığım gibi mi anlıyorsun? Nasıl? Bu bilim insanı kendiliğinden varlığın özüne götürecek bilimlerden biri olabilir ama onu gereğince kullanmıyoruz. Ne demek istiyorsun? Düşüncemi açmaya çalışayım sana. Ben bir yandan amacımıza ulaştıracak ve ulaştırmayacak şeyleri ayır dediğim, sen de diyeceklerim üstüne düşünceni söyle. Bakalım bu iş benim düşündüğüm gibi mi değil mi? Söyle düşündüklerini. Dikkat edecek olursan duyularımıza çarpan nesnelerden bazıları insanı düşünmeye götürmez. Duyularımız onların ne olduğunu anlamaya yeter. Bazıları ise incelenmek ister çünkü bize verdikleri duyuş açık değildir. Uzaktan görülen şeyleri, gözü aldatan resimleri söylemek istiyorsun herhalde. Hiç kavrayamadın ne demek istediğimi. Ne demek istiyorsun söyle. Düşünceyi gerektirmeyen nesneler, insanda aynı zamanda iki karşıt duyuş uyandırmayan nesnelerdir. Uyandıranlarsa düşünceyi gerektirir. Uzaktan olsun, yakından olsun gördüğümüz bir şeyin şu mu bu mu olduğunu kestiremediğimiz zaman düşünürüz. Bir örnek verirsem daha iyi kavrarsın belki. Şu üç parmağa bak, baş parmak, işaret parmağı ve orta parmak. Peki, şimdi onlara yakından baktığımıza göre düşün ve şunu gör. Niye? Her biri bir parmak olarak görünüyor. İster yanda olsun, ister ortada, ister ak olsun, ister kara, ister kaba olsun, ister ince, ister daha başka türlü. Çünkü insanların çoğunda düşünce parmağın ne olduğunu aramak zorunda değildir. Göz bir parmağı parmaktan başka bir şey olarak görmez de ondan. Görmez tabii, evet. Demek ki böyle bir duyuşun insanı düşünmeye zorlamaması tabidir. Tabidir. Ama parmakları büyüklük, küçüklük bakımından ele alacak olursak, göz bunu yeterince görebilir mi? Parmağın ortada ya da yanlarda olması hiçbir şeyi değiştirmez mi? Onun gibi dokunmakla kalınlığı, inceliği, katılığı, yumuşaklığı tam kestirebilir miyiz? Duyular genel olarak bu çeşit özellikleri kavramaya yeter mi? Hep şöyle olmaz mı duyularda? Önce katı olanı kestirecek duyu, yumuşak olanı da kestirmek zorundadır. Katılığı ve yumuşaklığı bir arada duyurur bize. Öyledir. Öyle olunca insan duraklamaz mı? Hem katılık hem yumuşaklık bildiren bu duyuşun ne olduğunu sormaz mı kendi kendine? Ağırlık, hafiflik içinde öyle. Duyu bize ağrı hafif, hafifi ağır gösterince neye ağır, neye hafif diyeceğiz. Evet, bu bildirmelerin bir tuhaflığı var. İnsan incelemeden bir şey diyemez. Bu duraklamada İnsanın hesaplama ve düşünme gücünü yardıma çağırması, bildirilen şeylerin bir tek şeyle mi, iki şeyle mi ilgili olduğunu kavramaya çalışması tabidir öyleyse. Şüphesiz, iki şey olduğu sonucuna varırsa bunlardan her biri ona ötekinden ayrı bir tek şey olarak görünür değil mi? Evet. Her bir tek yan yana gelince de iki olduğuna göre ruh onları ayrı ayrı kavrar. Böyle olmasa ikisini hiç ayırmaz. Bir tek şey olarak görürdü. Doğru. Oysa iki göz büyüklüğü küçüklüğü ayırmadan birbirine karışmış olarak görür demiştik değil mi? Evet. Bu karışıklığı gidermek için düşünce büyüklüğü küçüklüğü gözün tersini birbirinden ayrı olarak görmek zorundadır. Doğru. İşte büyüklüğün ve küçüklüğün ne olduğunu aramak düşüncesi de bundan doğar. Doğru. Kavrananla görüneni de böylece ayırt etmiş değil miydik? Doğrusu da buydu. İşte demin bazı nesneler düşünmeyi gerektirir, bazıları gerektirmez derken ve duyulara dokunup da iki ters izlem bırakanları birinciler arasına, tek izlem bırakanları ise ikinciler arasına koyarken anlatmak istediğim buydu. Şimdi anlıyorum ve doğru geliyor düşüncem bana. Peki, ya çokluk ve tekliği ne yana koyuyorsun? Ne diyeyim bilmiyorum. Söylediklerimize göre düşün. Gözler ya da başka bir duyu tekliği olduğu gibi görürse bu bizi varlığın özüne götüremez. Demin örnek aldığımız parmağın götüremediği gibi. Ama teklikte herhangi bir çelişme olur da çokluk gibi görünecek olursa bir yargıca başvurmamız gerekir. O zaman ruhu ister istemez duraksar. Düşünceyi dürtükleyip uyandırır, araştırmalar yapmak zorunda kalır. Tekliğin ne olabileceğini kendi kendine sorar. Bu tekliği kavrama çabası ruhu varlığın özüyle karşı karşıya getirir. Evet, tekliği görmede bu özelliği vardır gerçekten. Aynı şeyi hem tek hem de alabildiğince çok olarak görebiliriz. Ama tek için doğru olan bütün sayılar için de doğru olmaz mı? Olur elbet. Hesap ve aritmetik baştan başa sayılar üstünde dönmez mi? Evet, demek insanı gerçek varlığa götürecek bilimler bunlardır. Evet diyecek yok buna. Öyleyse bizim de aradığımız bilimler bunlardır. Savaş adamı ordusunu düzenlemek için onlara başvurduğu kadar filozof da türeyip çoğalmalar dünyasından sıyrılıp öz varlığa ulaşabilmek için onlara başvurur. Yoksa hiçbir zaman düşüncelerine bir düzen veremez. Doğru. Bizim bekçimizin de hem savaşçı hem filozof olması gerekti. Şüphesiz. Öyleyse Glaukon bu bilimin öğretimini zorunlu kılacağız. Devletin en yüksek işlerini görecek kimselere bu bilimin niçin edinmeleri gerektiğini anlatacağız. Edinecekleri bilgi üstün körü de olmayacaktır. Salt bir kavrayışla sayıların özüne varacaktır. Ama sayıları tüccarların, satıcıların alım-satım işlerindeki gibi kullanamayacaklar. Sayıları savaş işlerine uygulayacaklar.